Evet, yer altından notlar. Benim Dostoyevski'nin dehasıyla tanıştığım kitap. Daha önce Suç ve Ceza'yı okumuştum ama asıl özel bir yere sahip olmasının sebebi bu kitap oldu. Kitap kabaca aslında iki bölümden oluşuyor. İlk kısım daha felsefi, düşüncelerin olduğu, analizlerin olduğu bölüm. İkinci kısım daha kurgusal, bazı olaylar var. Benim açıkçası ilk kısım daha çok dikkatimi çekiyor. İki bölümü birbirine bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Bunu deneyeceğiz sanırım. Genel olarak şöyle denebilir. Çağının insanlarına göre biraz farklılaşmış ve bence biraz daha zihinsel olarak üstüne çıkmış bir adamın içinde bulunduğu sorunlu ruh hali diyebiliriz. Ya da bir tür bunalım yaşıyor. Bence yaşadığı bunalımın sebebi temelde insan olmaktan kaynaklı ve bilinçli olması, bilinçli olmanın rahatsızlık verici olduğunu söylüyor henüz en başta. Aslında sonradan olup biten olayların da bir açıklaması gibi bir şey aslında başta verdiği şey. Neyin neden nasıl olduğuyla alakalı ya da hissettiği sorunla alakalı. Başta bazı açıklamalarda bulunmuş ve bilinçli olmak, özgürlük sorunsalı gibi birkaç temel sebepten dolayı bir tür bunalıma düştüğünü düşünüyorum. Bu şey yorumlardan benim anladığım asıl sorun insan nedir? İnsanı insan yapan şey nedir? İnsan olmak nasıl bir şeydir? Ya da insanın bir doğası var mıdır? Varsa bu nedir? Bununla alakalı mükemmel bir felsefi analiz olduğunu düşünüyorum. Bu şeye de yayına da başlamadan önce onu konuşmuştuk aramızda. Dostoyevski neden felsefe tarihinde 19. yüzyıl filozofları arasında literatürde yok diye. Bence bu yeri tamamen hak eden müthiş bir çizgi yaratmış felsefi olarak. Ben şu soruyla başlamak istiyorum sözü size bırakırken. Sizce adamın sorunu nedir?
Kimse söz almayacaksa ben almak isterim. Bence ciddi anlamda depresyonda olan bir adam. Ben kitabı okurken buhranlar geçirdim. Çok zor bitti. Çelişkiden bahsediyor. Çelişkiyi sonuna kadar yaşıyor. Söylediğin tespitler çok doğru Meral. Hani biliyor olmanın vermiş olduğu huzursuzluk, anlaşılamıyor olmanın. Söylenir ya alimin hani tam ifade edemedim ama çok bilgiliyseniz cahiller içinde olmak sizin için bir eziyettir aslında. Onu yaşıyor, katılıyorum ama ben şunu da hissettim kitabı okurken, okul anılarından bir yerde bahsederken ya ailesiyle büyümemiş bir adam anladığım kadarıyla yanlış çıkarmadıysam. Aile yoksunluğunu yaşamış birisi. Onu bu okula yollamışlar ama sanki bakan kişiler birazcık da yanlarından uzaklaştırmak için yollamışlar. Ya da kendisi öyle hissediyor. Belki de gerçekten iyi bir okul olduğu için yolladılar ama kendisi öyle hissediyor. Aile bile birlikte olamamanın vermiş olduğu, büyüyememenin vermiş olduğu bir güvensizlik duygusu da var. Yani hem özgüvensizlik hem de çevreye karşı olan güvensizlik var. Bu güven duygusu biliyorsunuz öncelikle hani bebeklik döneminde gelişiyor. 0-2 yaş arası sanırım. Ve anne ile temas içinde olmak çocuk için çok önemli. Bana böyle geldi. Bitirdim konuşmamı bu arada.
Ben devam edeyim o zaman. Aslında şey de söylediğin iyi oldu Mürşide en başta ya. Kitabı okurken fenalıklar geldi diye. Ben de okuma işini bugüne bırakmıştım. Aslında bir gün önceden okuyordum ama son bölümü ben de içim şişti açıkçası. Yani bu da artık bilmiyorum. Büyük ustaya hakikaten varsa eğer ruhun önünde saygıyla eğiliyorum ama yani hadsizlik gibi olmasın. Son kısımda birçok şey anlam veremedim. Bunu niye anlatıyor şu anda falan diye. Biraz rahatsız edici geldi. Şeyle de kıyasladım ister istemez. Geçen haftaki yabancıyla. yabancı bu kadar hani rahatsız etti mi falan diye sormuştum. Biraz daha sanki bilmiyorum anlık bir psikoloji de olabilir. Ufaktan rahatsız etti. Yani mürşide şeye bağladı. Büyük ölçüde hani kişisel sorunlara, çocukluktaki güvensizlik ya da güvencesizlik hissine bağladı. Kendi psikolojik sorunları gibi. Ben daha evrensel bir şeye bağlıyorum. Daha bilinçle alakalı olduğunu düşündüm. Ama şey kısımları da evet gözden kaçırılmaması lazım. O şeye en çok içini döküyor. Hayat kadınına anlatırken işte aileden başlıyor. Ailenin en kötü ailenin bile ne kadar iyi olduğunu, işte daha sonrasında işte evlilik kurumuna yaptığı övgüler vesaire. Her ne kadar onları işte karşı tarafı incitmek için söyledim falan da dese, sonuçta kendi bilinçaltının bir akışı olarak da karşımıza çıkmış olabilir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Siz sorunu nerede görüyorsunuz? Yani mürşide doğrudan adam depresyonda psikolojik sorunları var dedi. Sizce?
Evet ama Meral lafını kesiyorum ama başkası almadan kendimi tam ifade etmek için araya giriyorum. O söylediğin tespiti de yok saymıyorum. O da var. Kesinlikle çok bilgili olmanın vermiş olduğu ve anlaşılamamanın vermiş olduğu bir rahatsızlık da var. Buna %100 katılıyorum ama bununla baş edemiyor olmasının ya da bundan çok rahatsız oluyor olmasının sebebini de çocuklukta alamadığı güven duygusuna bağlıyorum deyip bırakayım sözü.
Ben de katılıyorum burada. Siz ne diyorsunuz adamın sorunuyla alakalı? Biz mürşideyle bir yerde kesiştik sorunuyla alakalı. O zaman Rıdvan ya da Burak sen ne diyorsunuz? Adamın sorunu ne?
Rıdvan desin sonra ben deyim. Böyle saçmalarım biraz.
Ben de okuyabildiğim kadar ifade etmeye çalışayım. Aslında karşımızda içine doğduğu toplumu sosyal yapısı anlamında, ekonomik yapısı anlamında, zengin yoksul çatışması olsun birçok anlamda nasıl söylesem çok iyi analiz etmiş bir bilinçli bir insan var karşımızda. Ama bu bilinç düzeyi tabii bir de yani kendi içerisindeki yani insan kimliği üzerinden yaşadığı bir de nasıl söylesem ciddi psikolojik sorunları da var. Bu durum öyle bir çelişki yaratıyor ki korku ve cesaret arasında sıkışıp kalıyor. Tabii bu yaman çelişki üzerine nasıl söylesem mesela işte uygarlığın duygu çeşitliliği yaratmasından tutun da işte insanın aslında hedefe ulaşma noktasında ulaşma noktasını sevdiği, ulaştıktan sonra ya da ulaştığı anı sevmediği ile ilgili ciddi güzel tespitleri var aslında ama en büyük ciddi sorun korku ve cesaret arasında sıkışıp kalması. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
Çok güzel özetledi Rıdvan'ın korku ve çeliş cesaret.
Ben de aynı fikirdeyim. Çok iyi yakalamışsın Rıdvan. Hem o ikilem hem de dediğin hedefe ulaştığı andaki tam da ulaştığındaki tatminsizlik. Yani neye sahip değilse onu isteme durumu. Hangi durumdaysa tam tersi pozisyona geçme isteği. Onu en çok şeyde hissettim o son bölümde. Biraz da sıkılmanın etkisiyle işte kadını işte hor görüp aşağılaması, kadının gitmesini istemesi. İşte kadın çıkarken o da koşarak odasına kaçıyor. Sonra kadının peşinden gitmek istiyor. Tekrar kadından nefret ediyor. Tekrar kadından özür dilemek istiyor filan. Sürekli böyle bir gel git şeyi, o gerilimi çok fazla hissettirdi bana. Evet Burak.
Şimdi ben birden fazla neden tahlil ettim kitapta. Hani haddimi aşmayacaksam Dostoyevski'ye dair ben de bir şeyler söylemek isterim öncelikle. Dostoyevski bir taraftan da psikolojinin de incelemesi gereken birisi. Bence sadece felsefenin alanına girmiyor. Her yapıtında insanı ayrı bir etkiliyor ve devrelerini yakabiliyor gerçekten. Ben üniversite bire giderken şeyi okumuştum. Karamazov kardeşleri. Ya tabii o zamanki bilinç düzeyim de hani bu kadar onu karşılayacak düzeyde değildi. Hani insanın böyle düşüşünü öyle bir anlatıyordu ki yani, bir annenin işte çocuğuna yaptığı işkence, onun yüzüne dışkı sürmesi vesaire. Orada mesela kopmuştum. Çok kötü etkilemişti beni. Neyse bu kitaba döneyim. Bu kitapta gerçekten şey var. Hani toplumdan kendisini toplumdan üst görme durumu var. Ama bunun yanı sıra bu kadar hırçın ve sorunlu olmasının başka bir nedeni var bana göre. O da şudur. Siz şunu hissetmediniz mi? Sürekli bir yok sayılma durumu var. Yani kitap kahramanlığı.
Evet,
Evet,
hissettim.
hissettim. Ve bu yok sayılma durumu o kadar birikiyor ki ya şimdi belli konularda dezavantajlı durumda olduğumuz için biz bunu aslında yaşadık. Yani kendi hayatımız içerisinde de yaşıyoruz. Özellikle hani o ergen dediğimiz dönem var ya o zaman çok yaşıyoruz. Mesela o şeyde benim içim erimişti. Onların arasına girmeye çalışıyor. Onlar yemeğe gidiyorlar. Ama bir türlü oraya ait olamıyor. Ne onlar ait hissettiriyor bunu, ne de kendisi kendine ait hissediyor. Ve sürekli kendine bir ispatlama çabası var. Bu çok hassas bir noktada duruyor. Çünkü çocukluğundan itibaren böyle gelişmiş, alay edilmiş kendisiyle. Bu da aslında kendi kişiliğini sınıyor. Yani mesela o subayın ona omuz atması ve günlerce onun geçtiği yoldan geçmesi ve sürekli onun önüne durup karşı koymayı denemesi, bir türlü başaramaması. Onun dışında uşağının kendini ciddiye almama durumu hissetmesi. Yani bir taraftan kendisini toplumdan üste görürken aslında bu şey değil bana göre. Yani yanlış değerlendiriyor olabilirim. Toplumun ya gerçek anlamda buna inandığından değil, kendini toplumdan üstün gördüğünden değil. Topluma karşı olan bir hissinin yani hırsın sonucu bu. Nitekim bu hırs alçalmaya yol açıyor yani. Hani dibe vurmaya yol açıyor. Ki ben bunun en bariz örneğini de o kadına yaptığında gördüm. Yani kadın orada neyi var neyi yoksa ona esirgemeden sunmuşken, yani o kadar onu değerli görmüşken onun önüne para koyması aşağılıkça bir şeydi mesela. Ama burada kendisinin böyle bir şey yapma amacı yoktu aslında bana göre. Yani tamamen kadının karşısında ezilme hissinden kaynaklı bir şey. Devam edeyim mi, susayım mı? Söyleyeceğim başka şeyler de var da başa dair.
Tekrar döneriz Burak. Ben şeyi çok katıldım yani o dediğin şeyde benim de çok içim ezildi. Bir gruba ait olmaya çalışıp olamama. Aslında dediğin doğruluk payı var. Yani o hırsın, huysuzluğun sebebi biraz da o dışlanmışlık duygusu olabilir. Daha doğrusu bir tür savunma mekanizması olabilir. Şey vardır ya işte ben kovulmadım ben istifa ettim gibi. İşte siz beni beğenmiyor değilsiniz, ben sizi beğenmiyorum şeyi. Aslında bu bir soru işareti. Bunu söylüyor olmak şeyi garanti etmiyor tabii. Adamın aslında bir üstün tarafı yok anlamına gelmiyor. Müthiş bir şeyi var. Üstün taraf olduğunu düşünüyorum. Ama şu biraz belirsiz. Bu üstün taraf acaba bu dışlanma sonucunda ortaya çıkmış bir şey mi? Savunma mekanizmasının etkisiyle. Yoksa zaten vardı bu yüzden mi bu yabancılık doğdu? Çünkü işte ailesinin olmaması vesaire bunlar şeye yetmiyor. Aynı şeyleri yaşayıp hiç de topluma yabancılık hissetmeyen, hiç de ait olmadığı gruplara ait olan veya oluyormuş gibi yapan bir sürü kişi de var. Bunu tekrar bence duralım üstünde çünkü artık kendimizi nasıl adlandıracağız bilmiyorum ama böyle şık olmayan bir şey söylemek istemiyorum. Bu toplumun bir tür işte entelleri, aydınları ya da yarı aydınları olarak bir tehdit olarak benim algıladığım bir şeydir. Kendi adıma söyleyeyim en azından. Yani dürüst olmak gerekirse içten içe hissettiğimde bir şeydir. Kendimi bir farklı bir yere koymak kitleler arasında. Bir tık uzağa, üste koymak. Bunu yapıyorum. Ama bunun işte şeyi nedir? Bu bir sebep midir? Bu bir sonuç mudur? Bilmiyorum gerçekten. Bunu konuşuruz. Yani siz ne diyorsunuz? Bu şey gerçek mi? Adamın işte bir şekilde bazı bakımlardan diyelim, her bakımdan değil ama bazı bakımlardan daha üstün, daha gelişmiş olması mı bu yabancılığa ya da bu bir tür davranış bozukluğuna, yalnızlığa veya ruhsal soruna sebep oluyor? Yoksa bu sorunlar mı adamı şeyden uzaklaştırıyor da böyle bir noktaya taşıyor? İşte farklı bir kafa yapısına, farklı bir iç dünyaya taşımış oluyor sizce?
Bence her ikisi de aslında. Yani toplumdan daha üst düzeyde olursanız yalnız olmanız çok normal. Ya da aşağıda olursanız çok normal. Ama bunlarla baş edememe duygusu ya da bunu bu kadar hayatına dahil etme duygusu da yine psikolojik sebeplere dayanıyor bence. Duyulan güvensizlikle, güven eksikliğiyle ilgili, sevilmemle ilgili, yani güven ve sevgi yoksunluğuyla ilgili ortaya çıkmış sorunlar. Yani bir yüzbaşının omuzuna çarpsan ne, çarpmasan ne. Hani bunun için günlerce plan yapıp uykusuz kalmak, bu bence psikolojik bir sorunun sebebi, sonucuyla yaşanmış bir şey. O arkadaş grubunun içine gelmiş olması bir yerde bir cesaret aslında. Ama istenmediğini göre göre gruba dahil olmak istiyor. O da bir yerde bir mücadele diyebilirim onun içinde. Ama ortama uyumlu olmaya da çalışmıyor aslında. O yüzden hani bunlardan çıkardım ya da işte o kadınla, Liza ile olan ilişkisindeki gitgeller, bunlar da yine psikolojik sorunlar gibi geliyor bana. Bunların sebebi de yine psikolojik sorunlar.
Mürşide başta konuştuk zaten, katıldığım kısımları var söylediklerinin. Senin yaptığın yorum, onu da hani bir doğru yorum, doğru gözlem olarak kenara koyalım. O gözlem bana hani adamın bir tür tedavi edilmesi gereken bir tür hastalık sahibi gibi bir şeye sokuyor. Hani tedavi edilmesi lazım ya da işte keşke böyle olmasaymış gibi. Bense kişinin hani özel sorunu, özel işte yaşadığı bir şeyden bu sorunun oluştuğunu değil de insan olmaktan ve bunun farkında olmaktan kaynaklı olduğunu düşündüm. Özellikle o kitabın başında bilinçli olmanın rahatsız ediciliği üzerine söylediği şeyler var. Aslında sorunlarının sebebini oradan açıklamış. Ama yine şöyle bir yorum yapılabilir. Ben söyleyeceğim de mevcut hastalıklı durumunu da bir tür mantığa bürüme, mantık yoluyla temellendirme gibi bir savunma mekanizması da olabilir. O da bir ihtimal olarak dursun. Ama söyledikleri şeyler bana bayağı bir ikna edici geldi. Bir tanesi özgürlükle ilgili yaşadığı bir sorun var. Şeye benzetiyor, o çok güzel bir benzetme. Piyanoya benzetiyor insanı. Hani tuşları bir el ya da başka ellerce çalınan, ne olacağı belirlenmiş. İşte nerede ne tepki vereceği, nasıl davranacağı, nasıl duygulanacağı belirlenmiş. Ve şöyle bir cümlesi var hatta, çok güzel. Neyi istediğini yapmakta özgür olabilirsin ama istediğini istemekte özgür müsün? Yani ben şu an bir şey istiyorum ama bunu özgür irademle mi istiyorum? Yoksa işte bir tür makine gibi, işte yazılım gibi, her neyse, böyle bir şeye bağlı yaşıyorsak eğer, burada can sıkıcı bir şey ortaya çıkıyor. Bir de orada dikkatinizi çektim bilmiyorum, bir şeyden, bir düşünceden bahsediyor. Şey diyordu, insanlar eğer yeteri kadar bilgili, bilinçli ve aydınlanmış olurlarsa Zaten iyiliğe yöneleceklerdir. Çünkü kendi çıkarına olan şeyin iyilikten geçtiğini anlayacaklardır gibi görüşler var. Bu çocuksu görüşler var diyordu. Burada bahsettiği kişi çok bariz bir şekilde Sokrates. Sokrates'in şöyle bir felsefesi var. İşte hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. İnsan belli bir bilinç, bilgelik düzeyine ulaşırsa mutlaka iyiliğin yolundan gidecektir, iyi olacaktır. Yani bilgisizliktir kötülük olan ya da kötülüğe sebep olan diye. Tam tersi bir tez ortaya çıkıyor. Tam bir o Sokrates'in ahlak felsefesinin eleştirisi aslında. Şunu söylüyor, insanın çıkarı nedir mesela? Bir iki örnek vermiş, özgürlük, refah gibi. Bunların bile tersine olacak şekilde başka bir yöne sapabilir insan. O başta Rıdvan'ın da söylediği bir şey vardı. Yani hiç olmayan bir şeyi istemek, hedefine ulaşınca ondan vazgeçmek, tatmin olmamak gibi. Bu tamamen insana özgü bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insan doğası olmadığı şeyi olmak istiyor. Yani ne değilse onu olmak istiyor. Her şey önüne hazır verildiğinde zaten şöyle bir ütopyadan da bahsetmiş. Her şey çok güzel, herkes çok bilge, herkes çok iyi, hiçbir sorun yok. Bu çok sıkıcı olmayacak mıydı o zaman? Yani yaşamanın da, insan olmanın da veya herhangi bir edimin de hiçbir anlamı kalmıyor. İnsan da böyle bir sorun görüyor. Kendi sorununu da tam da burada mantığa bağlıyor zaten. İnsanları ikiye ayırmış, gerçek ve doğal insanlar ve kendisi diye. Doğal insan dediği şey mesela dar görüşlüdür diyor. O şeyi görmez. O anki isteğine, içgüdüsüne, hedefine göre neyse yaşar, hedefe kilitlenir. Kendisini de şuradan ayırıyor. Hani bir tür büyük resmi görmek gibi. Nedenleri, olayların arka planlarını gördüğüm zaman diyor, ben onlar gibi hareket edememiş oluyorum diyor. Yani hayatta işte bir şekilde mutlu olmanın ya da tatmin olmanın ya da sorunsuz bir hayat sürmenin bilinçsizlikten geçtiğini de iddia ediyor orada. Oradan bağlıyor. Ben bilinçli olduğum için bu sorunları yaşıyorum. Mesela kimseye gerçekten öfkelenemiyor. Gerçek bir kin duyamıyor. Çünkü mesela birisine öfkelendiğinde, bu benim çok iyi anladığım bir şey, gerçekten öfkelenememek. Çünkü şeyi görüyorsun, eğer hani çok dar bakmıyorsan, o öfkelendiğin şeyin de nedeni olduğunu görüyorsun. Hani o da bilerek öyle olmamıştır gibi bir açıklama getiriyorsun. Bir şeylere sürekli bağlıyorsun. Artık işte insan doğası, doğanın kuralı falan gibi bir şeye çıkıyorsun. O piyanoda da şeyi benzetiyordu zaten. İnsan bir piyanoysa o tuşlara basan elde doğa yasalarıdır. Doğa yasaları diye bir şey var. Bizi mekanik bir şekilde yönlendiriyor. Biz bunu fark ettiğimiz anda her şey anlamsızlaşıyor. Çok mu uzattım bilmiyorum ama benim çok fazla çevresine döndüğüm bir konu bu. Yani biri beni durdurmazsa bayağı da dönerim.
Bence devam et. Şimdi kastettiğin soruyu daha iyi anladım. Dediğin gibi insan olmayı çok güzel orada özetlemiş. Senin söylediğin gibi bu herhalde insana mahsus bir özellik. Sahip olmadığı bir şeyi istemek. Sen söyleyince kitabın o kısımlarını da hatırladım ama örneği şu anda çıkaramıyorum. Konuştukça hatırlayacağım mutlaka. Çok güzel bir vurgu. Kitapta geçen çok önemli bir bölüm bence. İyi oldu hatırlattın.
Bu olmadığı şeyi olmaya çalışmak insanı insan yapan bir şey şu aşamada. Ben şöyle bir benzetme yaptım konuyu hani kafamda çok daha netleştirmek için. İnsanları ayırmış ya kendisi ve işte doğal insan dediği şey. Doğal insan işte düşünen insansa eğer diyelim homo sapiens'e kendisini koyduğu yerde sapiens. Düşündüğünü düşünen, düşündüğünün de farkında olan yani kendisinin bilincinde. Şimdi insanlarda bir şey var ona göre tabii. İnsanların genelinde bir tek boyut var. İşte bir şey istiyor, yapıyor. Ya da bir şeyi istemiyor, uzaklaşıyor. Diyor işte önüne bir engel, bir duvar çıktığında insanlar durur. Sonuna dek götürmezler bir şeyi. Bu şekilde hani basit bir düzenek var diyor. Kendisinin durumu. Düşünüyor, düşündüğünü de düşünüyor. Bunu şeylerde Çok güzel örneklendirmiş mesela o ikinci bölümdeki anlattığı olaylarda. Mesela işte ağlıyor, sinir krizi geçiriyor. Oradayken bile kendisine dışarıdan bakıyor. Yani şu an ağlıyorum ama biraz evet gerçekten ağlıyorum, biraz da numara yapıyorum gibi. Sürekli çıkıp kendisine dışarıdan bakıyor. Yani kendi varlığının da farkında. Bu da onu bir şeyden ayırıyor. O otomat olma, mekanik, belirlenmiş olma ya da işte bir doğa yasası tarafından çalınan piyano olmaktan ayıran bir şey oluyor. Aslında bu tüm bu rezillikleri diyebiliriz. Çünkü bayağı rezilce şeyler yapıyor, kendisi de farkında. Tüm bu rezaleti insan olmak için yapıyor. Daha doğrusu bir anlam uğruna yapıyor. Çünkü eğer yapmazsa, işleri oyunu kuralına göre oynarsa, işleri olması gerektiği gibi yürütürse bir makine gibi hissedeceğini düşünüyorum. Yani ben şöyle bir şey kullandım, benzetme. Yapay zekayı düşündüm. Yapay zeka da diyebiliriz ki bir tür düşünüyor, düşünen bir varlık. Mesela diyelim ki işte satranç oynuyor. Hamleyi düşünüyor, hesaplıyor, karşı taraftan gelen şeyi yorumluyor, ona göre tepki veriyor. Bu bir düşünmeyse eğer insanların çoğunun böyle yaşadığını düşünüyor ve bu adama tatmin edici gelmiyor. Yapay zekanın mesela burada sapiens sapiens'ten yani düşündüğünün farkında olan insandan şöyle bir farkı var. Yapay zeka istediği kadar işte süper satranç oynasın. Yani bizim belki de işte yetişemeyeceğimiz bir zihinsel beceri göstersin orada. Ama ne yaptığını bilmiyordur aslında. Yani yapay zeka kendisinin farkında değil. Burada kahramanın başına gelen şey, bir tür başına gelmek diyebiliriz, kendisinin farkında. Yani insanın kendisi üzerinden gördüğü insanın nasıl bir şey olduğunu anlıyor. Bu şeyden çıkmak istiyor. Bu özgürlüksüzlük halinden çıkmak istiyor bir şekilde. Yani olmayanı, olmayacak olanı yapmak istiyor çünkü. Yani doğaya aykırı ya da doğa yasasına ters bir şey yaparak ancak farklı bir şey, bir insan ya da soylu bir davranış gösterebileceğini düşünüyor.
Meral, çok güzel bir şey yakaladım şimdi bu söylediklerinden sonra. Ben hani hepsini psikolojik nedenlere bağlarken şu anda bana şeyi düşündürttü. Aslında hepsi bu bir, bunların hepsi aslında kasıtlı yapılmış bir deney, sonucu görmek için yapılmış bir deneyi hissettirdi. Tüm çelişkili davranışlarının sebebi.
Evet Burak, sonsuza dek konuşabilirim diyordun.
Valla bence sen konuş ya. Ben aslında şey biraz önce Mürşide her ikisi de dedi ya ben her ikisinin de olduğunu düşünüyorum burada. Hani hem kendisini toplumun üstünde görme yani hem de bir taraftan toplumun ötekileştirilmesine karşı bir savunma mekanizması geliştirme. Aslında buradan şeye de çıkabiliriz. Hani nasıl bir insan yaratmak istiyor? Yani tamamen ari, böyle Nietzsche'nin öngördüğü gibi bir, ya da istediği gibi bir insan mı yaratmak istiyor? Ya da farklı bir toplum mu hayal ediyor, kurguluyor ve burada biraz daha aslında bilginin hani amacını da sorgulamak gerekiyor. biraz bizim literatüre gireceğim ama küçük burjuva aydının eleştirisi vardır ya. Hani Gorki çok güzel onu ifade etmiştir. Şey vardır mesela. Biraz güncel üzerinden örnek verirsem seçim olur mesela. Seçimlerin sonucu istedikleri gibi çıkmaz. Sonra bu arkadaşlar başlarlar. Ya işte biz bu halk için bu kadar dövüştük. Ona bilinç götürmeye çalıştık. Ama o bizi anlamıyor. O gerici kalmakta ısrar ediyor. O aptal vesaire. Akıllarına gelen bütün şeyi tamam hakaret cümlelerini sıralarlar. Aslında burada da öyle bir durum var bana göre. Yani tamam, kendi zihnini, dimağını bir şeyle doldurmuşsun. Yani, hani nitelikli bilgilerle doldurmuşsun. Biraz da anlaşılmak istiyorsan onu insanlara anlatmanın bir yolunu arayamaz mıydı?
Ben biraz cevap vermek istiyorum Burak. Dedin ya nasıl bir şey hedefliyor, nasıl bir insan falan. Mesela ben şunun cevabını şöyle buldum. İnsanın insan yapan asıl özelliğin bir yerde başkaldırı olduğunu söylüyor. Ama tabii buradaki başkaldırı doğaya başkaldırı. Kendi doğasına. Çok da yerinde bir tespit olduğunu düşünüyorum. İnsan çünkü diğer canlılara göre aslında çok ciddi bir farkıdır bu. Kendi doğasını engellemeye çalışarak yaşamaya çalışan tek canlı aslında. Daha doğrusu kendi doğasına karşı olan hani irade dediğimiz şeyle de
Kendi
olabilir bu.
doğasına yabancılaşan da diyebiliriz. Abartmasak.
Tabii ki diyebiliriz bence de. Bunu çoğu kez ama bile isteye de yapıyor. Aslında belki de uygarlık dediğimiz şey de böyle bir şey olabilir. Doğana karşı gelebildiğin kadar da uygar olabiliyor olabilirsin. Bu ne kadar doğru yanlış onu bilmiyorum şu anda. O kendi doğasına, insan doğasına karşı çıkmaya çalışıyor. Aslında insanın özü bu başkaldırıdır diyor. Ben de şeyle de çağrıştı bu mesela. Bir şey olarak referans olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. Dini metinlerde de mesela şu hikaye vardır. İnsanı mesela diğer diyelim şeylerden ayıran, yaratılmışlardan ayıran şeyin aslında irade göstermesidir. Mesela işte dini referansla
Referansla üstün kılan şey diye geçer.
evet, aynı zamanda üstünlük olarak da görülebilir. Hani bir anlam olarak diyeyim. Mesela melekten üstün olması nedir insanın? İşte meleğin şeyi iradesi yoktur. İşte mükemmel olabilir, kusursuza yakın olabilir diyelim. Kusursuzdur ya da hatasızdır en azından. Ama insanın işte şeyi vardır. Seçme şansı vardır o şeyde. O temelden bakarsak. Yani insanı insan yapan da budur. Herhangi bir şeyden ayıran da budur zaten. İşte melekten vesaireden ayıran da budur. Ya da hayvandan da ayıran budur. Seçme hakkı vardır. Doğruyu da seçebilir, yanlışı da seçebilir. O yanlışı da seçebiliyor olmasıdır onu insan yapan aslında. Yani ya da burada doğruyu da seçebilir ama bilinçli seçimi olmak zorunda. Yani özgürlüktür aslında insanı insan yapan. Burada bu özgürlüğü kullanmaya çalışıyor. Tabii şey çok sağlıklı bir kullanım türü görmüyoruz sonuçta ama yani bir yere kadar da anlayabiliyorum. O hani İşte battıkça batmak istemesi, diğer insanlarla mesela şöyle bir fark koymuş ya, yani işte insanlar yürürler, karşılarına bir duvar çıkarsa dururlar. Bu şey değildir mesela, o insanda bir sürpriz yoktur, başkaldırı yoktur, işler şeyine göre gider. Hani o insan suç bile işlese, onun da normları veya sınırları bellidir. Mesela şöyle diyelim işte, adam sokakta kavga ediyordur, yapılmaması gereken bir şey. Atıyorum polis gelirse durur ya da kaçar. Ben diyelim sokakta kavga etmem, bu kesindir. Ola ki ben sokakta kavga ettiysem, edersem polis gelirse de durmam. Adamın yapmaya çalıştığı şey, çizginin bu olduğunu düşünüyorum. Ya da işte çıktım sahneye, baktım rezil oluyorum. O zaman devam. Biraz daha rezil olabilirim. Çünkü zaten hani kaybetmiş. Hani ya batarım ya çıkarım. O şeye de gidişi, restorandan sonra adamların peşinden o mekana gidişi de hani zaten kaybedecek bir şeyi yok. Giderim en azından daha büyük rezillik çıkarırım şeyi. Öyle bir yola girmiş ki artık dönüşü de yok. Tamamen tutarlı bir çizgisi olduğunu da düşünüyorum. Buraya ekleyecek bir şeyi olan yoksa aklıma başka bir şey daha geldi ama önce size bırakayım sözü. O zaman şöyle bir şey de var. Kendisinin bu sorunlar hani başta dedik ya sorunu ne diye. Bu şekilde bir tür kafayı yemesinin sebebi işsizlik de aynı zamanda. Hatırlarsanız bir yerden buna bir para kalıyor, işinden istifa ediyor hemen. Hiçbir doğru düzgün işi gücü yok. şey dediğimiz hani can sıkıntısı ya da işte işsizlik her neyse o da onu böyle bir yola sokuyor. Buradaki işsizliğin doğrudan tamamen benzetme olduğunu düşünüyorum. Hani işten istifa etti, işi yok da o yüzden olayı değil de somut olarak yaşamsal dertleri olmaması yani işte karnını doyurmak gibi ondan bahsediyorum. Çok ciddi yaşamsal işleri olmadıkça böyle şeylerle ilgilendiğini düşünüyorum. Bunu da şeye benzetiyorum. Uygarlıkla şöyle bir şey. Mesela hep denir ya mesela işte Türkiye'de işte ne demekse o da doğru düzgün seri katil çıkmaması mesela. İşte Türkiye demeyelim de işte üçüncü dünyada nitelikli ya da işte tırnak içinde estetik cinayet olmaması. Şimdi tabii ki hani neresi estetik olabilir diyebiliriz de hani o romanlarda filan da konu olur ya mesela niye satar, niye okunur bu işte bir seri katil romanı. İşte katil öldürdüğü kişileri belli bir plan, bir kompozisyon çerçevesinde öldürür. Cesetlere belli heykel şekilleri verir. Onları estetik bir şekilde bir yere dizer veya polisle oyunlar oynar zekasına göre. Polislere bazı işte şeyler bırakır. Deliller, ipuçları bırakır, bir oyun döner. Bu mesela çok gelişmiş ülkelerden çıkar şeyler. Bu anlamda çok ciddi planlanmış veya zeka gerektiren suçlar da uygarlıktan çıkar aslında. Yani bir tür hani işsizlik dediğimiz şey de öyle bir şey. Şeyden de bahsediyor ya insanların acı çekmekten veya acı vermekten haz duyması. Yani artık bunun da sebebinin can sıkıntısı olduğunu söylüyor. Canı sıkılan insanın bir yerden, o bir tür doyumsuzluk da zaten, bir yerden tatmin olmaya çalışması, bir anlam arayışı. Yani bu şeylerde de öyledir. Hani doydukça daha fazlasını isteme durumu ve işte artık sapkınlık diye adlandırdığımız bir şeye geçiş burada başlıyor. Hani doyan insanın yeni bir anlam arayışıyla şeye yönelmesinin de çok doğal olduğunu söylüyor. Acı verme veya acı çekme. Kendisi için de geçerli bu. Acıdan mesela çok ciddi şekilde haz duyuyor. Bu da çok enteresan. Acıdan niye haz duyuyor olabilir? Mesela Buran sorusuydu o. İnsan acı çekmekten zevk alır mı?
Niye duyar diye bir şey yok bence. Ya şey orada aslında gerçekten hani çok ince bir yere değindiğini düşünüyorum. Mesela hani insanın acı çekmesi yani hani biz normalde tamamen bunu üzerinde düşünmeyiz mesela. O an o acıyı fiziksel olarak yaşıyoruzdur ya da ruhsal olarak yaşıyoruzdur. Ama o acının yarattığı melankoli duygusu da demek ki insanlara haz veriyor biraz. Ben bunu mesela şöyle gözlemledim. Yani belki saçma olacak ama burada saçmalamak için varız sonuçta.
Tabii niye
Tabii niye
buradayız?
buradayız? Belli yaşta kadınların kendi aralarındaki diyalogları incelediniz mi arkadaşlar? Özellikle ya incelemişsinizdir, tanık olmuşsunuzdur. Özellikle belli bir çevrede yetişenlerin, belli ekonomik koşullara ve kültürel koşullara sahip olanların aralarındaki konuşmalarda hep şey vardır. Hangisi daha çok çile çekmişse o kadar kutsaldır ve o çile yarıştırılır. Bu bana mesela yıllardır çok ilginç gelir. Ya da o diş ağrısından örnek vermişti ya. Gerçekten o diş ağrısının ikinci günü dediği hani inleme aşaması var ya. Orada gerçekten farklı bir durum var aslında. Yani diş ağrısı ya da tırnak ağrısı biraz daha farklıdır ya böyle. Hani nasıl anlatayım? Aşk acısı gibidir, ölüm acısı gibidir. Böyle kahredici bir öfke doğurur. Ama aynı zamanda da bir şey doğurur. Ya birçok duygu doğurur. Yani O öfkenin yanı sıra o öfke dinginleşirken böyle hani yağmur sonrası toprağın dinginleşmesi gibi olur. Bir rahatlama durumu olur. Belki o rahatlama durumu için bile insanlar hani o acıyı yaşamayı akıllarından geçirebilirler. Biraz bu açıdan baktım ben.
Çok güzel bir konuya denk geldik aslında. Kitapta o kısımları okurken bana şeyi hatırlatmıştı. Nietzsche ağladıkça da geçen bir cümleyi hatırlattı. Öldürmeyen acı insanı güçlendirir. O zaman o kitapta bu cümleyi duyduğumda çok etkilenmiştim. Çok doğru gerçekten. Hani kendi hayatımızda da onu görürüz. Mesela bize çok derler Sevda'yla bir aradayken. Ay ne kadar güzel, şu ortama bir bakıyorum. En yüzü gülen kişiler sizsiniz. Hani bunun üzerinde ayrıca konuşulabilir ama şu an diğer detaylara girmeyeceğim. Ben de Sevda ile hep şöyle diyorum. Çünkü biz çok mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani hani acı bir yerde insanı mutlu eder diyoruz ya. Herhangi bir erişilebilirlik sorununu çözdüğüm zaman kendi yaşantımdan örnek vereyim. Çok mutlu ediyor. Bir iş yerinde kullandığım sistemde herhangi bir menüyü zamanında tıklayamıyorsam, çeşitli araştırmalarım, çalışmalarım sonucunda 3 hafta sonrasında bir yöntemle onu tıklamayı öğrendiğim zaman acayip mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Hani o an ortama da iyi bir enerji yayıyorum. Hani daha çok gülüyorum, daha böyle sohbet ediyorum falan. Bu aslında gören için çok sıradan bir şey. Yani onlar çok bunları sıradan yaşadıkları için benim çözmem gereken bir şey. Ama şuna inanıyorum. Yani mücadele insanı dirençli kılıyor, ayakta tutmayı gerektiriyor. Hani acıdan mutlu olmak ifadesinden bana çağrışım yani benim bende oluşan çağrışımlar bunlar.
Benim aklıma bir soru geldi de bununla ilgili. Şey olabilir mi acaba? Mesela bir şekilde acı çekiyorsak, acı çektiğimiz yerde aksayan bir yan vardır ya da yaralı bir yan vardır. Ve bunun üzerine yoğunlaşması gerekiyordur. Hani acı onun çağrıcısıdır ya, yani benimle ilgilenin. Bu bence insanın kendisini tamir etmesine yol açıyor. İşte parça parça o acıyla başa çıkmasını öğreniyor yavaş yavaş. Belki bu da bir mutluluk sebebidir. Yani acıdan alınan mutluluğun sebebi belki de budur. Aslında senin anlattığını farklı bir şekilde ifade etmeye çalıştım bu işi de.
Mesela aslında ben de şöyle düşünüyorum. Bir şeyi ispatlamaya çalışıyor kendisine. Günlük yani insanın yaşamına duyguları mı yoksa mantığı mı daha çok hakimdir? Ya mesela ben şey çok dikkatimi çekti işte daha önce de söyledim. Meral de vurgusunu yaptı. Yani uygarlığın insan duygularını çeşitlendirdiği ve bu duygular çeşitlendikçe kan akıtmaktan zevk aldığı gibi bir vurguda bulunuyor mesela kitabın ilk bölümlerinde. Günlük yaşamında aslında mantıkla hareket ediyor ama bir yandan da aynı mantıkla hareket ederken nedir? Duygularının ürettiği hayaller kuruyor ve sonunda da gece bu duygulara yenik düşüyor ve tabii ki acıya mahkum oluyor aslında. Kendini bir nevi acıya mahkum ediyor ve bunu bir oyuna da dönüştürüyor aslında.
Ben de buna çok paralel acıdan anlam çıkardığını düşünüyorum. Acı çekerek yaşadığını anlıyor, hissediyor ya da bir anlam veriyor diye düşünüyorum. Çünkü acı çok keskin bir histir. Hani güzel bir haber alıp sevinmekten çok farklı bir histir acı. Çünkü şeydir, hani gerçek bir acı. İşte istediğiniz anda önleyemeyeceğiniz, dindiremeyeceğiniz bir şeydir. Ya da işte rahatsız olunca üstünüzden atıp hafifleyemeyeceğiniz bir şeydir. Ve tamamen bir şeydir aslında. Çaresizlik ya da diyelim bir sorumsuzluk makamıdır aynı zamanda. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şey geldi benim de şimdi aklıma. O Yusuf Hayaloğlu muydu? Yorgunum. yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yani o acıdan bir tür gerçeklik, bir anlam çıkarma ya da artık anlamı orada bulma. Yani çünkü her şey o kadar tek düze, o kadar sıradan, o kadar belirgin ki şeyden de çok rahatsız zaten mesela. 2 kere 2'nin 4 etmesinden rahatsız oluyor. Bunu da çok iyi anlıyorum ben. Gerçekten çok rahatsız edici bir şey. Yani 2 kere 2'nin 4 etmesi neden rahatsız edici? Çünkü çok kesin. Yani bu kadar kesin, bu kadar net, belirgin. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bizim 2 kere 2, 4 ile alakalı ne yapacak bir şeyimiz var, ne söyleyecek bir şeyimiz var. Aslında acı da böyle bir şey. Ya da belki yaşamak böyle bir şey. Ve şey ayrımı da yapıyor. Rıdvan da onu söyledi. Duygu ve akıl. Hani aklımızla mı yaşıyoruz, duygumuzla mı yaşıyoruz? Aklımızla yaşadığımız zaman işler biraz sıkıcı oluyor. Yani 2 kere 2'nin 4 etmesi burada aklı temsil ediyor. Ama işte o acı çekme veya acı verme, kan dökme, bu başka bir şeyi temsil ediyor. Yani insanda olan, paralelinde, doğasında olan bir başka şey. Yani şeyi de zaten eleştiriyor ya, insanlar işte aydınlandıkça, bilgeleştikçe acılar azalacak, herkes mutlu olacak. Böyle bir şey yok diyor. Hani eskiye göre belki de daha fazla kan dökülüyor ve daha nitelikli kan dökülüyor. Hani bu işte az önce de dediğim nitelikli cinayetler vesaire. Ben bu acıda daha derin bir insana yaşamaya dair başka bir anlam bulduğunu düşündüm o yüzden.
Bence bu derslerin tam amacına uygun olarak ilerliyoruz. Şimdi Meral sen onları söyleyince doğru söylüyorsun. Onları da düşünmeye başladım.
Evet Mürşide, aynı şeyi aynı anda düşünmüşüz. Ben de şunu düşünüyordum. Ne kadar farklı algılayıp farklı bir bakış açısı edinebiliyoruz. Yani bana hiç çağrışmamış bir şeyi duyuyorum. Sanki hani neredeyse farklı kitapları okumuşuz gibi. Bu açıdan süper bir şey. Yani şu anda işte diyelim aktif olarak 4 kişiysek 4 tane ayrı yerden bakıyoruz duruma.
Ben bir de o bilinç hastalıktır, üst bilinç daha hastalıktır diyor ya, o kısmına takıldım. Ya biraz hani genel olarak beylik sözler etmeyi seviyoruz yani. Biraz önce küçük burcu, aydının eleştirisi falan vesaire demiştim. Ya ama şimdi bir tarafıyla baktığımızda da bu sorgulamayı hepimiz kendimize yapmıyor muyuz? Yani en azından burada Meral'e 15 kere, Rıdvan'a da 5 kere keşke hiçbir bok bilmeseydim demişimdir yani.
Yani evet, geri dönüşsüz bir şey ama bilinçte. Hani bir kere aldın mı? Gene ben niyeyse bir dini referansa taktım bu ara. O şey de mesela ilk hani insanın insan oluşu, cennetten kovuluşu hikayesinde. Mesela işte yasak elmayı yeme, ısırma hikayesinde. Mesela o ağaç şeydir. Metafor olarak söylüyorum tabii. Bilgi ağacıdır. O bilgi ağacının meyvesini yediğinde diyelim öncesinde de bu anlatıya, öğretiye göre Adem ve Havva orada şeydir aslında, çıplaktır. Ama işte hem bunun farkında değildir ya da bundan utanmamaktadır. Meyveyi yedikten sonra o bilgi ağacının meyvesi, yani farkındalıkla birbirlerinin çıplak olduğunu fark edip bundan utanırlar. Bunu gizlemek isterler. Ve o bilinçle cennetten kovulma aslında tam da böyle bir şeydir. Hani cennet bir tür şey halidir. Aslında seçeneksizliktir. Çünkü hani tam bir mutlak iyilik halidir. O mutlak iyilikten kovulma, iyinin ve kötünün de olduğu bir şeye ve artık onun hani bir kere fark ettiysen onu artık gözünü kapatamazsın. O işte fark etme hali, bilinçlenme, onu yaşamış. Bir de kitapta genel bir şey gitmiyor mu sizce de bir tür tema, bir kavram olarak utanma duygusu. Yani çok fazla utanıyor mesela buradaki karakter. Bir yandan çok utanmaz gibi duruyor. Öyle de bir şey var. Yani hiç utanılmayacak şeylerden çok fazla utanç duyuyor. Dış görünüşünden işte konuşmasına, hareketlerine, evine kadar. Bir yandan da hani çok utanç verici şeyleri de yapıyor. O esnada da utanıyor aslında. Bu utanmayla ilgili bir şey var sanki orada. Ne diyorsunuz?
Bana orada da bir çelişki var gibi geldi. Evet, mesela Aslıbay'la caddede karşılaşıp onunla çarpışma planı yaparken kıyafetini o caddede dolaşan kişilerin kıyafetini uydurmaya çalışmak için alışveriş yapıyor. Mesela o yazı, o satırlar beni çok şaşırttı. Hiç ondan öyle bir şey beklemiyordum kahramandan. Ama arkadaşlarla yemeğe gideceği zaman belli ki yemeğe gideceği arkadaşların sosyoekonomik düzeyleri, sosyal demesem de ekonomik düzeyleri kendisinden çok daha fazla. O zaman kıyafetine hiç önemsemiyor, önem vermiyor. Pantolonundaki sarı lekeye bile aldırmıyor. Ona bile aldırmıyor, ona rağmen gidiyor. Hani bu çok sıradan bir insanın bile ona dikkat etmesi beklenir. Hani genelden karşısındakine saygıdır temiz kıyafetle görünmek.
Evet, Mürşide bir de şöyle bir çelişki de var değil mi? Hani hani beklenmedik şeyden utanıyor. O dediğin o yemeğe davet edilme olayında da mesela doğrudan çağrılmadı, davet edilmediği bir yere ben de geliyorum, kaçta gidiyoruz filan demesi de utanmazlık değil mi? Mesela böyle bir şey yapmaya utanırız normalde.
Evet ya, bir yerde öyle.
Utanma duygusu bir yandan çok gelişmiş. Bu şey böyle bir ikilem üzerinden, hani zıt şeylerin aslında birbiriyle bir olduğu gibi bir şey de çıkardım ben. Genel bir hani genel bir kavram şeyi gibi, bağlantısı gibi kurdum. Mesela işte utanma hissiyle utanmazlık bir arada görülüyor. Üstünlük ve aşağılık, bunu da bir arada görüyoruz biz bu şeyde, bu adamda. Aynı zamanda hem çok üstün hissediyor kendini, aynı kişi aynı anda çok aşağılık da hissedebiliyor. Bu şeyi de sürekli vermiş ikilem olarak ve bu iki şeyin de belki de aynı şey olduğunu, hani bu aşırıya giden şeyin tersine dönmesi durumu. Yani o kadar üstün, o kadar üstünüm ki. Yani ya artık aşağılık bir şey oluyorum.
Bir çelişkiler bütünü olduğunu söylüyordu bir yerinde.
Evet evet, doğru dedin. O sonda zaten söylüyordu işte bu çelişkili yazar filan diye. Bu her şeyin tersine dönmesi şey, bu Nietzsche'de filan da vardır bu mesela. Bu üstünlük kompleksi ve aynı zamanda da aşağılık görüldüğünün düşünülmesi. Nietzsche'nin şey benzetmesi geldi aklıma. Diyor ki,
daha belirgindir hatta bence.
Evet, şöyle bir benzetme yapıyor Nietzsche. Ben diyor bir tür uçan balon gibi halkın üstünde diyor o kadar yükseldim, o kadar yükseldim ki artık aşağıdakilerin gözüne küçük görünüyorum. Diyerek o şeyi açıklıyor aslında, o çelişkili durumu. Hani hem küçücüğüm gerçekten, hani çok aşağılık görünüyorum. Bir yandan da çok şeyim, hani çok üstteyim sonuçta. Bu şeyi, ikiliği çok bariz bu kahraman yaşıyor yani.
Müthiş bir benzetmeymiş yalnız Nietzsche'deki. Nietzsche ağladığında mı geçiyor başka bir yerde mi bilmiyorum ama ben hatırlayamadım da sen söyleyince çok güzel bir benzetme olmuş. Ben onu şöyle yorumladım aslında.
Hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim.
Ben o duyguyu da şöyle yorumladım. Kendi hayatımdan da çıkarım yaparak. Mesela toplum içerisinde söz almaktan çekinirdim. Yani onun farkındaydım. Ama onunla mücadele etmeyi de severdim. Yani mücadele etmem gerektiğine inanırdım. Onu fark edip onun üzerine gitmeye başladığım duygular zamanlarda, mesela elimi kaldırdığımda sınıf ortamında kalbimin yerinden çıkacak kadar çarptığını, dizlerimin titrediğini hissederdim. Acaba bunu mu yenmeye çalışıyor da böyle patavatsız adımlar atıyor diye düşünüyorum. Hani kendi içerisinde eksik gördüğü yerleri tamamlamaya çalışıyor. Buradan bu tür adımlar mı atıyor diye düşündüm.
Olabilir Mürşide. Tam dediğin şeyi söylüyor. O yemekte mesela masada şey, kimse kendisiyle konuşmuyor. Hani bir söz de vermiyorlar. Söze katılamıyor bir yerinden. Sonra saçma sapan bir şeyler söylemeye başlıyor. Yani neredeyse hani sırf konuşmuş olmak için ya da sırf dikkat çekmek için de yapıyor. Mesela o baştan beri de o söylediğimiz şey var. Bu hırçınlığının sebebi biraz da o şey. Hani iyi ya da kötü bir şekilde dikkat çekeyim. Yani bir şekilde var olmak istiyor sonuçta. Bir yerde bir rahatsızlık hissediyor, o belli. Ve bu adam bir şey olmak istiyor. Yani şey olmaktan da memnun. O da bir çözüm çünkü artık. Hani kötü birisi olmak, can sıkıcı biri olmak, rahatsız edici biri olmak da olsa
Var
biri
olmak
olmak
her amacı
istiyor.
istiyor.
Evet, var olmak dediğin de kesinlikle doğru. Ama yani şey, anlamlı bir varoluş. Yani bir şey, mesela bir tembel olmak istiyor. Hiçbir iş yapmıyor ama tembelliğimden değil diyor. Keşke tembel olsaydım. Hani bana denseydi ki o bir tembeldir. Yani bir şeyinin olmasını istiyor. Ve buna sahip değil. Aslında bunu zorluyor sürekli. Ve en çok da şeye bozuluyor. Bunu şu an fark ediyorum. Yine çok sevindim. O mesela bilardo salonunda kavga çıkarmak için girdiğinde, daha doğrusu dayak yemek için girdiğinde, mesela onu dövmeye tenezzül etmemeleri. Yani adam şeye razı. Hani beni de şu camdan fırlatsalar. Çünkü bir insana öfkelenmek bile o insana değerdir ya. Hani ona da razı, onu da görmek istiyor.
Süper bir şey daha yakaladın. Bir de benim bu ara okuduğum bir kitap var. Pembe Fili Düşünme diye bir kitap. Duymuşsunuzdur belki. Panik atayla mücadele eden bir yazarın kitabı. Orada diyor ki, çok güzel ifade etmiş bu durumu. Bize diyor her şey etiketlerle öğretildi diyor. Yani işte sıcak elleme yanarsın. Bak işte ne güzel kedi. İşte bunun adı ağaç, bu masa, bu televizyon. Korkma, ne kadar mutlu bir çocuksun gibi etiketlerle hep hayatı öğrendik. O yüzden insanın kendisini etiketlemesi de çok normal. Hep duyduğu şeylerle kendini tanımlamaya başlar diyor. Bir yandan da konuştuklarından kitabın o kısmını hatırladım.
Kaba güce karşı bir güçlü bir itiraz da yok mu kitapta? Zaten öyle başlamıyor mu mesela? En gıcık olduğu şey o subayın kılıcını şakırdatması.
Ben doğrudan öyle bir karşı çıkış sezmedim ya. O, evet, hani bir şiddet şeyi var da şiddete tam olarak karşı mı bilmiyorum. Hani öyle bir şey var mıydı bariz olarak?
Buran dediği sahneyi hatırlattı.
Şiddetten ziyade şey nasıl anlatayım? O mesleki böbürlenmesine mi diyeyim? Kendini öyle ifade etmesine mi olabilir? Ya yani öyle güçlü bir itirazı var aslında orada
Evet, ben de
senaryoda.
öyle hissettim Burak. Hani subaliyle ön plana çıkmak, onu da, o kılıcı da onun bir simgesi olarak görmek daha çok ona itiraz ediyor gibi. Kaba güce değil ama insanların sahip oldukları şeylerle ön plana çıkıyor olmasından duyulan bir rahatsızlığı hissettim ben de.
Aslında temelde konuştuğumuz yere geliyoruz. Yani kendisinde bir nitelik yaratamaması, bir anlam yaratamaması ve iyi kötü karşısında kendisini bir kalıba sokmuş birisi var ve onun simgesiyle kendini var ediyor onun karşısında. Buna karşı bir itiraz gibi hissediyorum.
Evet, ben de bu tespiti şu an hazmetmiş durumdayım. Yani bir şey olmak istiyor ama olamıyor. Yani çalıştığı yerle ilgili de mesela şeyde de bozuluyor ya, işte arkadaşı deyince bakanlıktaki işler seni çok yoruyor herhalde diye. Sanırım çalıştığı yer öyle bir şey değil. Çok da ciddiyeti olan bir kurum değil. Basit bir memuriyet. Hani oraya bakanlık diyerek bir tür ironi yaptığını, hani ima yollu onu küçümsediğini düşünüyor. Çalıştığı işe de ait değil. Bir şeye de, o müşterinin başta dikkatimize sunduğu işte aile aidiyeti de yok. İşte kadınla bir aidiyeti yok. İşte belki olabilir miydi mesela, bilmiyorum. Ben başta hani kadınla daha özel bir ilişki düşünebileceğini, öyle bir niyeti olabileceğini düşünmüştüm. Hani bu kadına niye bunu yapıyor diye. okurken. Sonradan kadın başka birinden gelen aşk mektubunu gösterince mi vazgeçiyor da kadına mesafe koyuyor? Çünkü gerçi sonrasında da şey planları vardı. Kadın eve ilk geldiğinde şey diyecekti. İşte bir şiirin dizesiymiş o. İşte evime bu evin sahibi olarak gir, evimin kadını olarak gir falan gibi bir şey söyleme hayalleri vardı zaten. Yani bir yere bir yerinden ait olmak, kimliklenmek istiyor aslında. Ve gerçekten evet dediğimiz gibi şeyin önemi yok. İyi bir şey veya kötü bir şey olmasının hiçbir önemi yok bunun. Bir şey olmak istiyor ve bir şey olamıyor. Sonunda da bir şey olamayışını da şuna bağlıyor. Yani çok bilinçli, çok farkında olmasına, işte insan denen şeyi ve doğayı çok iyi kavramış olmasına dayandırıyor bu bir şey olamama durumunu. Sizce niye bir şey olamıyor?
Bence şöyle, o kadar derinden yaşıyor ki o güvensizlik ve sevgisizlik olayını. Kimsenin kendisini gerçekten sevemeyeceğini düşünüyor ve ona tepki gösteriyor bence. Blizzard'la yaşadığı durum, kitabın başlarında arkadaşıyla olan bir durumdan bahsediyor. Aslında onu kendisine bağlamak için elinden geleni yapıyor. O kişi de tam onun istediği gibi davrandığı anda yine ondan soğuyor ve nefret ediyor. Kendisine bir bağlılık oluşturmasını da istemiyor. Bu da bende kişinin kendisiyle olan çelişkisini, hani güvensizlik temelde eksik olan güvensizlik ve sevgisizlik duygusunu çağrıştırıyor. O yüzden de yine Liza'yı ve diğer arkadaşını hayatından çıkarıyor.
Ben biraz şöyle bakıyorum aslında, farklı bir pencereden baktım şimdi. Aslında olmak istediği şeyler listesinde yok bana göre. Yani mesela o subayın ihtişamına bir ara atıfta bulunuyor. Ama onun gibi olmak istemiyor işte. O arkadaşının kadınlara yönelik belli söylemleri var işte, hani halk arasında tırnak içerisinde hovardalık diye adlandırılan. Mesela onu da tiksinç buluyor bir taraftan. Aslında olmak istediği şey zaten yok. Yani onu kendisinin yaratması ve tanımlaması gerekiyor. Çünkü ait olduğu toplumdaki hiçbir kalıp onun sığacağı genişlikte değil.
Evet, sanki olmak istediği bir şey yok gibi. Çünkü olunabilecek bütün şeylere karşı da ciddi bir küçümseme ve eleştiri halinde. Birçoğunda da haklı. İşte hani çapkın bir adam olmak ya da üst düzey mertebe sahibi olmak veya o işte kadının bir tür işte idolü ya da koruyucusu olmak, her neyse. Olmak istediği bir şey yok. Şöyle bir şey açıklama getiriyor da aslında. Billur Köşk ve kümes benzetmesi yapıyordu, işte yağmurdan korunmak istiyorsam işte billur köşk kusursuzdur ama istemem, çünkü diyordu işte şey yapamayacağın, nanik yapamayacağın, dil çıkaramayacağın bir yerde, ki yine bu özgürlük sorunsalı burada karşımıza çıkıyor. Yani başka türlü davranamayacağın kusursuz bir düzende de bir anlam görmüyor. Ama sonra da şey diyordu zaten. Yani hani aslında öyle dediğime bakmayın. O billur köşkü de çok isterim. Şimdi gerçekten işte subay vesaire, bir makam sahibi bir şeyi gerçekten doğru bulmadığı için mi uzağında duruyor, yoksa bu işte ulaşamadığı şeye pisleme durumu gibi bir şey mi var acaba?
Bence birincisi.
Ben çok kararsız kaldım. Nereden baksam oraya dönecek gibiyim.
Ben
Yani
ikinci bölüme
verseler almayacak mı acaba?
daha yakınım açıkçası. Mesela Zarkov'un bir örneği verirken, okuduğu son sınıfta kendisini 200 kişilik bir köyün karnısını falan anlatırken kıskanıyor esasında Zarkov'a. Bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan esasında Zarkov'a kalan o aileden kalan aklıma gelmedi kelimenin, yani
Miras.
Vasiyet, vasiyet, miras. Aha, merci. Dolayısıyla biraz böyle şey var. Birkaç başka örnekte de var o. Ondan sonra hani biraz uzanamadığı ciğere şey var. Mesela bir yandan düello etmek istiyor. Güce orada bir tapınma var. Ama diğer taraftan düelloyu kazanamayacağından o kadar emin ki havaya ateş ederim diyor mesela. Ondan sonra hani bu tip uç şeylerle biraz bir yandan uzanmak istiyor, bir yandan da uzanamayacağını bildiği için eleştiriyor gibi geldi bana.
Ama bu onların kendisine ait olmak istemesinden mi kaynaklı? Yoksa kendini bir anlama büründürmek istemesinden mi kaynaklı? Mesela herhangi bir şeyde kendini anlamlandıracak olsam, mesela ben o kahramanın yerinde olsam, onun için belli bir emek sarf ederim. Yani hani sonuçta ulaşılabilecek belli şeyler vardır. En azından ona ulaşır ve kendimi bir şekilde tatmin ederim. Ama burada öylesi bir durum da yok. Yani tüm var olan kurumların, statülerin eleştirisi de söz konusu. Yani direkt cepheden hedefe konulması da söz konusu.
Şimdi Hakan'ın dediği şey de güzel, çok iyi. Kıskanma şeyi de çok bariz var yalnız. Yani o eleştirdiği şeylerin de aynı anda kıskanıyor. Bunu da o çelişkiye, o ikiliye mi yormalı bilmiyorum. Yani kıskançlık ve tiksinti bunu da aynı anda yaşıyor. Yani gerçekten orada yerden yere vurduğu bir şeyi hemen bir dakika sonra da büyük bir kıskançlıkla. Ama mesela şöyle bir varsayımda bulunacak olsaydık, adama o şey verilseydi, sahip olmadığı şey. Hani o restoranda yemekten kalkıp sedire geçiyorlar ya arkadaş grubu. Ve işte bu asıl elemana herkes sevgi ve saygılarını gösteriyor. Hatta onu öpüyorlar çevresinde, onu dinliyorlar filan. Oraya bizim kahramanla otursaydık ve çevresinde 3-5 kişi ona saygı, sevgi gibi şeyler gösterseydi, bizim kahraman orada da rahat durur muydu sizce?
Durmazdı zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Bence de orada da yine tam zıttı bir şey sergilerdi gibi duruyor. Yani bir insan tüm samimiyetiyle, ki kadın bunun bir temsili aslında, tüm samimiyetiyle, iyi niyetiyle buna yaklaşsa, onu hiçbir şekilde kötü hissettirmese, iyi hissettirse bile, o bir yerden onu bozacakmış gibi duruyor. Yani o sahip olmak istediği şeyi de verseler, orada da bir sıkıntı çıkaracak gibi duruyor.
Çıkarıyordu zaten. Kadınla çıkarıyor. Ya aslında bu kendi soruna da cevap vermiş oldum. Kadınla öyle bir şeye evrilemezdi aslında. Hani bunu kendi kafasından geçiriyordu ama belki kadın açısından bu olurdu. Hatta kadının, yani oradaki kadının bilinç düzeyine de baktığımda hani buna gayet elverişli bir şeydi. Bir taraftan da hani koruyucu olup durumu söz konusu olmuştu belli bir yere kadar. Olabilirdi. İsteseydi olabilirdi ama o orada da yapamayacaktı. Yani asla olmayacaktı ki olmuyor.
Peki olabilecekken olmamasının sebebi, mesela o kadınla, mesela olabilecekken, hani olmaya, bir şey olmaya en yaklaştığı an o kadındı çünkü. Üzerinde etki yaratabildiği birisiydi ve onu eyleme geçirebiliyordu. Davranışlarıyla yönlendirebiliyordu. Orada da tatmin olmadı. Yine burada bir anlam var mı? Hani insanın doğası, tatminsizliği falan gibi. Ya da şey de olabilir. Şimdi ben müşterinin dediğine daha yaklaştım. Adam bir defa kendini sevmiyor. Yani o kadınla da belki olmamasının sebebi kendisine duyduğu güvensizlik ve sevgisizlik. Çünkü en büyük sorunu neydi? Hani kadının eve gelmesi gibi bir olasılık doğduktan sonra evinin kötülüğü, işte pisliği, fakirliği, evde giydiği şeyin, sabahlığının yırtık olması gibi, hani kendini sevmemesi, kendini bir şekilde bir şeye layık görmemesi, aşağı görmesi yine buna engel oldu. Yani o kadınla da olmamasının sebebi yine kendisini o şeye hazır hissetmemesi ya da layık görmemesi bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani çevrenin etkisi de tabii var ama galiba en temelde adamın kendine duyduğu bir şey var. Kendine duyduğu bir nefret ama aynı anda sevgi, her zaman bu çelişki var. Yani ne desem şey, tam tersini de söyleyebilirim gibi hissediyorum. Bir yandan da tapıyor kendine.
Kendilendirmiyor mu zaten?
Anlamadım, bir daha söyle.
Yani adamın özellikle o utanç üzerinden örnekleyeceğimiz davranışlarından yola çıkarak çevre şekillendirmemiş mi zaten? Yani adamı çevreye bu hale getirmemiş mi bir yönden de?
Ama çevre başka türlü olduğunda da sanki hani doğası gibi bir şey de var. O mantığı da o kadar sağlam koymuş ki. Yani olacak şeyde de adam sanki böyle bir manevra yapacak gibi zaten. Hani o potansiyelle, çünkü onun da kaynağını işte şeyde koyuyor. Bilinç sahibiyim ben, görüyorum diyor. Hani ben, bir insan bir şeyi yaptığı zaman o davranışın çok art nedenlerini görebiliyorum. O yüzden de bir hedefe kitlenemiyorum mesela diyor. Bir hedefe yürüyemiyorum. Çünkü farkındayım ne olup bittiğinin diye açıklıyor. Yani onu bu şeye getiren farkındalığı da olabilir.
Şimdi Meral, en son konuştuktan sonra şu sözü hatırladım. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nece okumakta hazır. Yunus Emre'nin bir sözüydü galiba. Adam her şeyi o kadar çok biliyor ki, hani belki sosyolojik bilgisi de var, belki fen bilgisi de var ama kendiyle ilgili bir takım şeylerin farkında değil. Ya da farkında ama henüz çözememiş. O yüzden bir iç huzursuzluğu var, huysuzluğu var. Zaten ilk satırlarında huysuz bir adam diye bahsediyor kendinden.
Kendini biliyor gibi geldi bana. Kendini çok fazla biliyor hatta. Yani işte hani şey diye başlıyor ya, ben hasta bir adamım. Sanırım karaciğerimde bir hastalık var. Yani çok farkında olduğunu düşünüyorum ben.
Ama bence şöyle, ruhen bilmiyor, psikolojik olarak.
Orada, onu söyleyince aklıma geldi.
Duyamadım, bırak.
Bir umursamama hali de var ama orada mesela. Meral o örneği verince aklıma geldi.
Bana da daha çok hani bu huzursuzluğunun psikolojik temellerini bilmiyor ya da onun üzerine eğilmiyor. Çünkü bir şeyleri okumak çok kolaydır. Hani her zaman, yani meydan okumak çok kolaydır. Cesaret, başkasına her şeyi söylersin ama en zor olan şey insanın iç dünyasına inmektir ve onu çözümlemeye çalışmak biraz cesaret ister.
Adamın bence en çok yaptığı şey, belki de en iyi, en güçlü yaptığı şey kendiyle uğraşmak, kendini sorgulamak, kendini bilmek olduğunu düşünüyorum. Adamın en büyük sorunu kendiyle. Doğrudan aslında oradaki kişilerle de bir derdi yok. Ne o arkadaşlarla, ne kadınla, ne işte yanındaki hizmetliyle. Hiç kimseyle derdi yok. Onlar sadece kendiyle olan derdinin birer yansıması, bir görünüşü, bir nesnesi orada sadece. Adamın
doğru,
olayı
uğraşıyor.
Kendisiyle.
Doğru, kendisiyle uğraşıyor ama teşhis koyuyor mu sence? Sebebine inebiliyor mu? Hani biz diyoruz ya, şu anda güven ve sevgi eksikliğiyle büyümüş. Bence ona gelip onun iyileştirilmesi için bir şey yapamıyor.
İyileştirilebilir bir şey olduğunu düşünmüyor bence. Bir fark olduğunu da düşünmüyor. Bu hastalıkla ilgili de şey diyordu zaten. Yani tedavi olsam ne olur, olmasam ne olur, ne fark eder? Hani o bizim yabancı gibi de biraz. Aslında aşağı yukarı aynı varoluş krizini yaşıyorlar. Bilmiyorum siz hangisini tercih ederdiniz kıyaslamak gerekse. O yabancının, yabancı bunun biraz daha sakinleşmiş hali gibi. Bu da onun sakinleşmemiş, artık sağa sola davranışlarıyla kendini çok fazla dökmüş hali gibi. Ama aynı varoluş krizi olduğunu düşünüyorum. Aynı değiştirememe hali, bir yandan aynı şey fark etmez tavrı olduğunu da düşünüyorum. Yani bir anlam görmüyor. Yani tedavi olmak, şu bu falan çok bir şey ifade etmiyor gibi geldi bana adam için.
Benzetmelerin doğru bence. Özellikle şey ifadesini çok sevdim. Yabancı kendi içinde bir sükunete ermiş. Artık olanı olduğu gibi kabul etmiş. Ama bu arayışa ya da saldırışa devam ediyor. Bu ifaden çok güzeldi.
İkisini üst üste okuduk diye midir nedir? Ben bayağı paralel düşündüm. Bir yerde de Küçük Prens'teki şey geldi aklıma. Onu konuşmuştuk zaten ama bu adamın, buradaki adamın bu şeyi hani özgürlük hissedemeyişi, işte kendi piyanoya benzetişi ve bir şeyin içinden çıkamayışı hali. Küçük Prens'in de gittiği gezegenlerden birinde bir hükümdar vardı ya, her şeye emir vermek istiyordu. İşte Küçük Prens zaten gidiyor. Bu da arkasından sana gitmeni emrediyorum diyordu. Tam oradaki o mantıksal krizi de yaşıyor zaten. Yani ne yapsam bunu yapmak durumunda olduğum için yapıyorum zaten. Ne yapsam hür irademle bir şey yapmış olmuyorum diye düşündüğü için de hareketsiz kalıyor. Artık bir şey yapamıyor.
O kısmı dikkatimi çekmemişti, Küçük Prens'e benzetme kısmı da. Şeyi ben de benzetmiştim yabancıya, o umursamama kısmını.
Ben de şey yabancıya ara ara gidip geldim kitabı okurken Küçük Prens'te de şeyi hatırlattı bana. Kendini beğenmiş bir adam vardı ya uzay şey gezegenlerden bir tanesinde de onu hatırlattı.
Evet Mürşide, o ben de onu düşündüm şimdi. O kendini beğenmiş adam da mesela şeydi ya, hani kendinden çok emin, işte uzaktan gelen Küçük Prens'e işte hayranım geliyor diye bakıyordu. Ama oradaki yalnız oluşu ve gerçekten kimsenin ona hayran olmaması, o gezegende yalnız bir adam olması bir o kadar da zavallı, acıklı bir durum aslında. Yani hem herkesin kendine hayran olduğu bir karakter ve bir o kadar zavallı. İşte aynı o çelişkili durum. Yok, son sözlerimizi söyleyip toparlayalım. Biz son sözlere geçmeden Hakan sanırım düzeldi. Pek ifade edememiş olduğum bir şeyler söylemek istiyor muyuz?
Yok, teşekkürler. Çok kesmeyeyim. Yani dinledim bir kısmını daha sonra bağlandıktan sonra. Yani genelde hemen hemen aynı şeyler dikkatimizi çekmiş. Evet, yabancıyla bir bağlantısı var. Ondan sonra onun haricinde yani benim için çok şey oldu. İlginç bir akşam oldu. Bir dahaki kitabı öğrenebilirsem ben de bir şeyler alacağım.
Franz Kafka Dönüşüm, haftaya sorunsuz olur umarım bağlantımız.
Umarım yani.
Kaçırdığın yerleri de kayıttan dinleyebilirsin.
Evet, Burak. Genelde öyle yapıyorum zaten. Ondan sonra hakikaten kitap hakkında görüşlerinizi de merak ediyorum. Onları mutlaka dinleyeceğim.
Biz de merak ettik ve cümleyi bekliyoruz yine.
Tabii.
O zaman siz söyleyin önce, en son ben bir toparlayayım, kapatalım o şekilde.
Benim hani ekstra katacağım bir şey yok. Genel olarak çağrışımları yani sohbet içerisinde söyledim. Hani ilk düşüncelerimi de sonradan kazandıklarımı da söyledim. Keyifli bir akşam oldu yine. Farklı açılardan görmüş oldum kitabı. Teşekkür ederim. İnşallah devam edelim. Çok keyifli bu dersler. İyi geceler.
Benim de katacağım bir şey yok bu saatten sonra da. Ben de daha önce de etmiştim aslında. Buradan Meral'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onun nedeni de şu. Belki fark etmişsinizdir ya da sesli kitap olarak kaset döneminden beri kim okuyor bilmiyorum. Tahminimce Mürşide okuyordur. Eskiden yani 10-15 yıl önce, yani benim kitaba çok aç olduğum dönemlerde mesela Altı Nokta'nın kütüphanesi vardı. Giderdim sürekli oradan kitap alırdım. Ve şey olurdu mesela, sesler bozuk gelirdi, kasetler sarmış olurdu ya da istediğimiz kaseti bulamazdık. Ama çok farklı bir tadı vardı. Hani o zaman anlayamıyorduk. Ben kaydı açtığımda, daha önce de zaten bu kayıttan dinlemişim. Yani kasetten bu kayıttan dinlemişim. Böyle şey oldu. Sanki çok derinlerime gizlediğim bir güzellik varmış. Ve bir anda bir kapak açılmış, o gelmiş beni bulmuş gibi oldu. Hani okul dönemimi hatırladım, sınavları kırışımı hatırladım, o zamanki yaşantımı hatırladım. O kasetteki hışırtılar bile bana çok farklı şeyler hissettirdi. Yani Meral yine güzel bir kapıyı işaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum.
Evet arkadaşlar, ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ben daha çok dinlemede kaldım ama müthişti. Ayrıca kitap yer altından notlardı ama bu gece yer üstünden epey bir not çıktı. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Süpersiniz var.
Aynen, müthiş ifade ettin ya. O zaman hakikaten yer altını biraz yer üstüne çıkarmaya çalıştık. Zor iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok karanlık bir sahada, yani çok zorlu bir zeminde. Yine yolumuzu bulduk ya, yani hepimizi kutluyorum. Çok farklı bir kitaptı, o yüzden farklı bir akşam oldu. Teşekkürler. Haftaya Franz Kafka Dönüşüm ve de Bir Cümleyle notlarınızı bekliyorum.